Ayrım 11.
Onu muhakkak ziyaret etmek isterim dedi Kılıç Ali. Zahmet buyurmayınız. Hakkı'ya bu laf ağzından çıkar çıkmaz pişman oldu. Kocasının başına gelen haksız muamelelerden dolayı için için Mustafa Kemal'in çevresini suçluyordu. Ama galiba fazla ileri gitmişti. Biraz sonra yanında artık susan ve başı eğik oturan Kılıç Ali'ye doğru kendisi eğilerek ben şahsen size bir teşekkür borçluyum dedi. Estağfurullah hanımefendi. Evet, dayım Nedim Bey annemin hususi ricalarını size ilettiği zaman yaşlı ve kederli bir annenin duygularına bir gane kalmamanız, yardım elini uzatmanız büyük bir âli cenaplık örneğiydi. Hakkı ağabey Cevat Şakir'in adını ağzına almadan onun hapishanelerde çürüyeceğini, Bodrum'a sürgün edilmesinin ardında olduğunu bildiği Kılıç Ali'ye annesi adına teşekkür ediyordu. Bizim hem askeri hem siyasi hem de kültür hayatımıza bunca katkısı olan bir ailenin ricasını nasıl kırardım dedi Kılıç Ali. Özellikle babanıza yazmış olduğu tarih kitaplarından dolayı sonsuz saygım vardır. Hakkı Hanım'ın sessizliği ve durgunluğu Kılıç Ali'nin içten tavırlarıyla geçer gibi olmuştu. Ama yine de fazla gecikmeden otele dönmeleri gerekiyordu. Bir cumhur reisin masasından kalkmak yakışık alır mıydı acaba? Kızına baktı. Süreyya cıvıl cıvıldı. Heyecanını yenmiş şimdi de Kılıç Ali'ye Atina'da gezip görüp hayran olduğu yerleri anlatıyordu. Hakkı Hanım'ın tedirginliği Mustafa Kemal Paşa'nın gözünden kaçmadı. Otele dönmekte acele ediyorsanız biz size mani olmayalım hanımefendi dedi. Hakkı Hanım teşekkür ederek kalktı. Mustafa Kemal ve arkadaşları da kalktılar. Süreyya sigarasını söndürdü, ağzını çantasına koydu ve vedalaştılar. Mustafa Kemal Emin Paşa'ya dair tek kelime etmemişti. Hakkı Hanım ve Süreyya'yı bahçe kapısına kadar Kılıç Ali geçirdi. Kapıda hem Hakkı Hanım'ın hem de Süreyya'nın ellerini öptü. Emin Paşa'ya hürmetlerimi iletin efendim dedi, kapıdan çıktılar. Görgüsüz adam dedi Hakkı Hanım. Hiç genç kızların eli öpülür mü? Anne, ben genç kız değilim ki. Başından bir evlilik geçti dedi Süreyya. Kılıç Ali hanımları geçirdikten sonra masasına döndü. Şu Emin Paşa'nın kızını görüyor musun Kılıç dedi Mustafa Kemal. Ben onu şu kadarcık piç kurusuyken tanıdım. Büyümüş de adam olmuş. Karşımda oturdu ağzıyla püfür püfür sigara içti. Süreyya termal otelde kaldıkları sürece ne zaman odasından aşağı inse Kılıç Ali ile karşılaşıyordu. Kılıç Ali ayrıca ne yapmış etmiş Emin Paşa ile görüşmeyi başarmıştı. İki eski dost Emin Paşa odasından çıkmak istemediği için bir sabah odada buluşmuşlar, kahve içmişler, bir başka günde yine odanın balkonunda çay içmişlerdi. Bu sohbetler uzun zamandır kimseyle teması olmayan Emin Paşa'ya iyi gelmişti. Akşamları yemekten sonra annesi ve babası odalarına çekildiklerinde Süreyya otelin salonuna iniyor, Hikmet Doyur, Şükrü Kaya ve Kılıç Ali ile bildik oynuyordu. Bu arada uzun uzun sohbetler de yapıyorlardı. Birlikte bizlik oynadığı beylerin hepsi kendinden çok büyüktüler. Ama Süreyya'ya bir genç hanım muamelesi yapmaktan geri kalmıyorlardı. Son derece terbiyeli ve mesafeli olmakla birlikte Süreyya ara sıra güzel yüzünde dolaşan hayranlık dolu bakışlarını yakalamıyor değildi. En çok da Kılıç Ali'ninkileri. Süreyya anne ve babasıyla birlikte Yalova'da 15 gün kalıp İstanbul'a döndükten bir ay sonra evlerine bir ziyaretçi geldi. Ziyaretçi daha önce telefon ederek Emin Paşa ile özel bir hususta görüşmek istemişti. Emin Paşa, Kurtuluş'un önemli muharebelerinden Conk Bayırı kahramanı Nuri Conker'i gönülsüz kabul etti. Yalova'da karşılaşmalarından sonra ona yeniden bir vazife tevdi edeceklerse eğer kesinlikle istemiyordu. Artık en hafif bir göreve getirilmeye bile müsait değildi sağlık durumu. Divan-ı Harp olayı bu eski askeri perişan etmişti. Oysa Nuri Conker'in bambaşka bir isteği vardı. Emin Paşa'nın kızı Süreyya Hanım'ı Kılıç Ali'ye istemeye gelmişti. Emin Paşa kulaklarına inanamadı. Kılıç Ali neredeyse Süreyya'nın babası yaşındaydı. Olmaz öyle şey demekle yetindi. Süreyya Hanım'ın da görüşünü alsaydınız dedi Nuri Conker ayrılırken. Akşamüstü gezmeden eve dönen Süreyya'ya neredeyse alay ederek anlattı annesi sabahki olayı. Neden o kadar garibinize gitti anneciğim dedi Süreyya. Şakir Paşa ile anneannemin de arasında 20'den fazla yaş farkı yok muydu? Zaman değişiyor dedi Hakkı Hanım. O yaş farkları etkilendi. Şimdi insanlar akranlarıyla evleniyor. Ben evlendim de ne oldu diye sordu Süreyya. Demek eskilerin bir bildikleri vardı. Yaşlı kocalar hiç olmazsa karılarının kıymetini biliyorlar. Yani sen şimdi bu işe gönüllü müsün? Kılıç Ali ile evlenmek mi istiyorsun? Hakkı Hanım kızının şaka ettiğini sanıyordu. Bilmiyorum anne ama ciddi ciddi düşüneceğim dedi Süreyya. Akşam Süreyya odasına çekildikten sonra kızımız aklını kaçırmış olmalı diye söylendi Hakkı Hanım. Düşünecekmiş. Düşünülür tarafı var mı bu işin? Hadi yaşından geçtim adamın 4 tane hayta gibi oğlu var. En büyüğünün yaşı Süreyya'ya yakın olmalı. Karısı var. Karısı olsa kızını istemeye cesaret edemezdi dedi Emin Paşa. Ayol bu koca oğlanları kim doğurdu? Meryem Ana mı? Belki kadıncağız ölmüştür. Ya ölmediyse herhalde boşamıştır o zaman. Süreyya yüzünden boşuyorsa vebali kızımın üstünde kalır istemem. Ben de istemem ama bizi kim dinler? Şimdiki gençlere baksanıza hanım. Şu Aliye'nin yaptıklarına mesela. Allah benzetmesin dedi Hakkı Hanım. Beterin beteri vardı gerçekten. Ama onun kızı akıllıydı, dengeliydi. Bu gece hele bir geçsin, yarın aklı başına gelir, menfi yanıtını gönderirdi Kılıç Ali'ye. Züleyha bütün gece kendine yapılan evlenme teklifini düşündü. Kılıç Ali iri yapılı, uzun boylu, başı açılmış ama muntazam hatlı ve hareketleri kadınlara karşı son derece nazik bir erkekti. Yaşını göstermiyordu. Davranışlarında ömrünü cephelerde geçirmiş bir erkeğin tavrından çok bir salon adamı edası vardı. Züleyha Atina'dayken servetin keyfini sürmüştü. Paranın bir kadının hayatını nasıl değiştirebildiğini, etrafı nasıl ışıl ışıl bir parıltıya boğabildiğine yakından tanık olmuştu. Fahri Nüsa teyzesi artık hiç görmediği kadar mutlu ve güzeldi. İçinden yanan bir ışık yüzüne, tenine yansıyordu sanki. Kocası dünyanın en iyi yürekli, en anlayışlı adamıydı şüphesiz. O kısa boylu, tombalak, açık başlı Emir Zeyd, Atina'daki bonkörlüğünden sonra Füreyya'yı bile yakışıklı gözükmüştü. Para sihirliydi. Dokunduğu her şeyi değiştiriyordu. Füreyya, titiz ve otoriter annesiyle sürekli ağrılarla boğuşan hasta babasının evinde onlarla yaşamak, tahsil çağındaki kardeşi Şakir zaten bir emekli maaşına kalmış olan aile bütçesini zorlarken, bir de kendi masraflarını eklemek istemiyordu. Evlenirse babasının yükü azalacaktı. Ve evlenirse Füreyya bu kez asla aşık olmayacağı ve ona ızdırap çektiremeyecek birini seçecekti. Aşktan fena halde canı yanıktı. Ama Kılıç Ali'nin bu teklifini asıl cazip kılan ona yakın olmaktı. Henüz 9 yaşındayken bir görüşte vurulduğu ve hayranlığının her geçen gün arttığı, sıtmanın, çaresizliğin, açlığın kırdığı halkın içinden, değil elinde silahı, ayağında postalı bulunmayan perişan insanlardan, vatan aşkıyla dolu bir ordu yaratarak milletinin kaderini değiştiren, Füreyya'yı diğer hemcinsleriyle birlikte onurlu, haysiyetli, özgür insanlar mertebesine yükselten, etrafını ışığa boğan ona, o mucizeye yakın olmak. Füreyya hiçbir zaman ezilen, horlanan bir kadın olmamıştı. Kişiliğini örseleyen ilk evliliğinden silkinmesini bilmişti. Ama bu ülkede herkes onun kadar şanslı değildi. Atatürk kendini savunmaktan aciz Türk kadınlarını savunan, koruyan kanunlar getirmişti. Atatürk yalnızca %8'i okuryazar olan bir milletin 3 ay gibi kısa zamanda her yaştan insanıyla okuryazar olmasını sağlamıştı. Atatürk insanını kendi öz dilinde konuşturmuştu tanrısıyla. Kadınların güzel yüzlerini güneşe, insanların beyinlerini ışığa açmıştı. Üç beyazlar şeker, un ve pamuk Türk fabrikalarında üretiliyordu tıkır tıkır. Varsın arada babası ve babası gibi başkalarının gönlü kırılmış olsun. Bir vatan yaratmıştı Atatürk, bir millet yaratmıştı. Bütün bunlar Füreyya'nın ilerici, atılımcı karakterine çok uygun düşüyordu. Füreyya kendini apartmanlarının balkonundan yarı beline kadar sarkmış, Refet Paşa'nın kurtuluştan sonra İstanbul caddelerinden atının üzerinde muzaffer bir kumandan olarak geçişini seyrederken hatırlıyordu. O inanılmaz coşkuyu, sevinci yeniden yaşıyor gibiydi. Halk yerlere halılar sermiş, muzaffer askerlerini çiçek yağmuruna tutmuştu. Herkes sevinçten çıldırmış gibiydi, herkes mutluluktan ağlıyordu. Annesi işgal günlerinde maruz kaldığı onur kırıcı muamelenin acısını çıkarmak için erkek çorapları atmıştı balkonda. Ve şimdi Füreyya bu evlilikle her gün onu görebilme, ona yakın olabilme fırsatını yakalayacaktı. Ondan feyiz alacaktı. O kadar heveslenip de Bursa'da yapamadığı çalışmalarını Cumhuriyet'in eğitim ordusuna katılarak Ankara'da yapacaktı. Belki de kader içinden fışkıran enerjiyi kanalize etmesi için yolunu Bursa'dan Ankara'ya doğru bir hasta saptırmıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla kulağına gelen ezanı dinledi. Sanki sadece ona seslenen gizli bir mesaj vardı müezzinin sesinde. Ve ne tuhaf, hiç uyumamış olmasına rağmen yorgun değildi. Umutlu, heyecanlı ve kararlıydı. Yatağından kalktı, annesinin yattığı odaya yürüdü, kapıyı tıklattı. Hayrola diye seslendi annesi. Şakir, sen misin oğlum? Benim anne, uyuyor muydunuz? Eh uyandım artık, ne var? Bir şey söylemek istiyorum. Bu saatte mi? İçeri gel Füreyya. Füreyya odaya girdi. Annesi doğrulmuş, başucundaki lambayı yakmaya çalışıyordu. Ne oluyor kuzum? Annesi dikilip oturdu yatağında. Füreyya pencereye yürüyüp perdeleri açtı. İçeri sabahın iyimser aydınlığı doldu. Ben kararımı verdim. Kılıç Ali'nin teklifini kabul ediyorum dedi. Nuri Jonker geçen girişinde hem çok tedirgindi hem de çok kısa kesmişti ziyaretini. Şimdi Hakkı Hanım'ın sunduğu kahveyi içerken bir taraftan da evi tetkik ediyordu belli etmeden. Eşyalardan, resimlerden, bibliolardan, kitaplardan anlaşılıyordu buranın görmüş geçirmiş bir aileye ait olduğu. Ev Ankara ve İstanbul'da ziyaretine gittiği yeni zenginlerin evlerine hiç benzemiyordu. Füreyya'nın aristokrat geçmişinin aynası gibiydi. Ömrünün büyük bir kısmını savaş meydanlarında geçirmiş, mütevazi ve orta yaşlı bir emekli asker ile bu dünya görmüş, çok genç ve çok güzel kadının müştereklerini bulmaya çalıştı. Aşığım Nuri, bu yaşımda fena aşık oldum demişti Kılıç Ali arkadaşına. Duyduğuma göre o da aşıkmış Kılıç, boşandığı kocasına aşıkmış hala. Ama onu bırakmış değil mi? İçkici ve çapkınmış adam, demek şefkate ve ihtimama ihtiyacı var, bunları ben ona verebilirim. Mantık evliliği yapmak için o henüz çok genç. Sen de aşk evliliği için geç kaldın. Hayatım savaşlarda çarpışarak geçti. Birkaç yıl öncesine kadar hep mücadele ettim. Artık hayatın tadına varmak ve mutlu olmak benim de hakkım. Üstelik ben sadece aşk evliliği yapıyor değilim. Benim için aynı zamanda bir mantık evliliğidir bu. Yanımda Gardin'in tam istediği gibi kültürlü, dil bilen, modern bir eş olacak. Türk kadınına örnek olabilecek bir eş. Gençliği, güzelliği de cabası. Nuri Jonker belki de kılıç haklı diye düşündü. Kendi eşi de dahil olmak üzere Atatürk'ün yakın çevresindeki kadınların arasında bir yıldız gibi parlayacaktı Süreyya. Cumhuriyet'in kurucuları kızlarını okullarda, üniversitelerde, yabancı diller öğreterek yetiştiriyorlardı. Ama eşleri ne kadar intibak etmeye çalışırlarsa çalışsınlar Cumhuriyet'e bir başka devirden kalmışlardı. Üzerlerine giydikleri modern elbiseler bile iğreti duruyordu sanki. Çekingen ürkektiler. Emin Paşa'nın endişeli sesiyle sıyrıldı düşüncelerinden. Ne dersiniz Nuri Bey, Kılıç Ali iyi koca olur mu? Onu siz çok yakından tanıyorsunuz. İyi koca olur dedi Nuri Jonker. Sizin de çok düşkün olduğunuz, üstüne titrediğinizi bildiğim bir kızınız var. Kıymet Hanım istemiş olsaydı verir miydiniz onu? Nuri Jonker'e birden bir sıkıntı bastı. 4 çocuklu 40'ını geçmiş birine verir miydi kızını? Emin Paşa dedi. Kılıç Ali yumuşak, terbiyeli, iyi bir insandır. Çok içki içilen bir muhitte olmasına rağmen ben onun zil zurna sarhoş olduğunu, saçmaladığını hiç görmedim. Çocuklarına iyi babalık etmiştir, sağlıklıdır. Hali vakti oldukça yerindedir. Bulunduğu konum ikbal sahibidir. Süreyya Hanım'ın maddi açıdan bir sıkıntısı olmaz. Onu el üstünde tutacağına da eminim. Ben kızımı verir miydim? Kızım onunla evlensin diye zorlamazdım. Ama kendi rızasıyla gidiyorsa mani de olmazdım. Konuşurken gözleri hep yerdeydi Nuri Jonker'in. Emin Paşa arkasına yaslandı. Azizim dedi. Beni fikrimi sorsalar hayır derdim. Ama kız olurunu verdi. Kendi rızasıyla gidiyor. Üstelik tecrübesiz de değil. Başından bir tarihsiz evlilik geçti. Evlenme diye zorlayamam ki. Sonra başka kısmeti çıkmazsa hesabını bana yazar. Ben ne diyeyim? Hayırlı olsun deyin dedi Nuri Jonker. Hayırlısı neyse olsun. Ankara yılları 1935-1938. Süreyya ile Kılıç Ali Yenişehir'de, Bayındır Sokak'ta, Bahçeçin'de bir villaya yerleştiler. Kılıç Ali'nin bu evliliğe şiddetle karşı çıkan oğulları Fahir, Gündüz ve Keskin onlarla birlikte oturmuyordu. Çocukların arasında Süreyya'ya tek tepki göstermeyen ve henüz 12 yaşında olan en küçük oğlu Altimur ise yarı onlarla yarı kendi annesiyle kalıyordu. Altimur güzel bir Bahçeçin'deki istasyon binasında doğmuştu. Üst katlarında İsmet Paşa ve ailesi otururdu. Bu yüzden İsmet Paşa'nın çocuklarıyla çok yakın arkadaştılar. Süreyya başlarda üvey oğullarının huzurlarını bozacağından çok korkmuştu. Ama beklediği gibi olmadı. 1917 doğumlu olan Fahir zaten çoktan kendi hayatını kurmuştu. Gündüz ile Keskin'in tepkilerini babaları genç karısına yansıtmamayı başardı. Süreyya sadece onlar tarafından sevilmediğini, istenmediğini bildi o kadar. Altemur ise ağabeyliğinin tesiri altında annesinin yerini alan bu yabancıya her ne kadar kötü muamele etmek istediyse de başaramadı. Çünkü onu hem çok güzel hem de çok ilginç buluyordu. Süreyya bu genç çocuğun ufkunu genişletiyor, ona o güne kadar duymadığı müzikleri dinletiyor, okuması için kitaplar veriyordu. Üstelik eğlenceli ve neşeliydi. Kendine kötü muamele yapacağından korktu bir üvey anne beklerken hiç annelik taslamayan bir arkadaş bulmuştu. Süreyya'yı sevmeye ve benimsemeye de gönler vermiyordu, ne de olsa annesi değildi o. Kendini ona yakın hissettiği günlerin sonunda yatağına yattığında adeta bir vicdan azabı ve suçluluk duygusu çekiyordu özannesine karşı. Süreyya Kılıç Ali'den beklediği baba şefkatini fazlasıyla bulmuştu. Kocası onu şımartıyor, onun bir dediğini hiç etmiyordu. Cebinde harcaması için istediği kadar parası, evinde hizmetkarları vardı. Evin mevcut eşyalarını beğenmediği için sarayda çalışmış olan bir Ermeni ustaya yeni koltuk takımları ısmarlamış, bütün mobilyalarını değiştirmişti. O sıralarda Çubuklu'da bir Osmanlı konağında yapılan bir müzayededen annesine bir kanepe ve antikalar aldırtmış, bunları trenle Ankara'ya naklettirmişti. İstanbul'dan getirdiği sadece mobilya değildi. Luka isimli bir Rus metrodel ve bir aşırı İstanbul'dan yollananlar arasındaydı. Süreyya Ankara'ya ilk gittiğinde onu bir hayal kırıklığı bekliyordu. O konuda çok kitap okuduğu için çok iyi bildiği Fransız devrimini gerçekleştiren aydınlar gibi Ankara'da münevver bir çevre bulacağını sanmıştı. Devrimin arka plandaki kahramanları o müthiş kafalar, filozoflar, düşünürler elbette Paris'te olduğu gibi Ankara'da da Atatürk'ün yakınında olacaklardı. Ama ne acı ki Mustafa Kemal'in yakın çevresi bomboş insanlarla doluydu. Hiçbirinde ne kültür, ne birikim, ne sanat tutkusu vardı. Süreyya'nın 15 yaşında okuduğu kitapları bu insanlar duymamışlardı. Radyoda tüm gün çalan klasik müziği bile dinlemiyor, gecenin geç saatlerinde ancak kantolar, gevek havaları söylüyorlardı. Atatürk büsbütün büyüdü gözünde. Evet, savaşı silah arkadaşlarıyla birlikte kazanmıştı şüphesiz. Ama Cumhuriyet sonrası verdiği savaşta yapayalnızdı. Sadece kendi saçtığı ışıkla parlıyordu etrafı. Ve o ışık halkı aydınlatır ışıtırken kendi yakın çevresi karanlıkta kalıyor, ışıktan nasibini alamıyor gibiydi. Atatürk'ün yakınındakilerin tek ünerleri bu büyük dehaya olan bağlılıklarıydı. Onun projelerine destek veriyorlardı, o kadar. Süreyya'yı tedirgin eden bir başka şey de evdeki silahlardı. Kılıç kavgacı bir adam olmamasına karşın hep 4-5 tabancayla dolaşıyordu nedense. Bir tabanca evin girişinde dururdu, başka bir tane yatak odasında, başucunda, arka cebinde, ön cebinde, her tarafında bir tabanca bulunurdu. Evine yerleştikten sonra Süreyya Ayşe teyzesini Ankara'ya çağırmıştı. Teyzesi poker oynamasını çok sevdiği için ona bir kale hazırlamış, iyi poker oynayan Nuri Jonker ile Salih Bozok'u da oyuna davet etmişti. Ayşe Hanım masada Kılıç Ali ve misafirlerinin karşısına yerleşmiş, kartları karıştırmaya koyulmuştu. Birdenbire masanın uç tarafındaki adamlardan tak tak sesler gelmeye başlamıştı. Tak bir tabanca Nuri Jonker'den, tak tak iki tabanca Salih Bozok'tan, tak tak tak üç tabanca Kılıç Ali'den. Adamlar muhtelif ceplerinden çıkarttıkları tabancaları masaya bırakıyorlardı. Ayşe Hanım'ın zaten büyük olan mavi gözleri yuvalarından fırlamış, ne oluyor kuzum, ihtilal mi var diye sormuştu. Kılıç Ali tabancalardan çocukluğundan beri çok korkan genç karısını kıramayacağı için taşıdığı tabanca sayısını bire indirdi. Bu Atatürk'ün keskin gözlerinden kaçmayacaktı. Bir gün çıkart bakayım tabancalarını Kılıç demişti. Kılıç Ali'nin üzerinden tek bir tabanca çıkınca da görüyorum ki senin de hakkından hanımın gelmiş diyerek dostunu alaya almıştı. Süreyya'yı Ankara'ya ziyarete gidenler arasında Hakkiye Hanım ve Küçük Şirin de vardı. Annesi Berlin'de olduğu için yalnızlık çeken yeğenini de yanında götürmek istemişti teyzesi. Bu Şirin'in ilk yolculuğuydu. Heyecandan yerinde duramıyordu. Toros Express'te gelen annesini ve Şirin'i karşılamaya istasyona giden Süreyya'yı şık tayyörü ve şapkasıyla karşısında görünce hayranlığından bir çığlık atmıştı çocuk. Ankara'da 10 güne yakın kalmışlardı. At yarışlarına gitmişler, meram bağlarında gezmişler, Ankara Palas'ta yemekler yemişlerdi. Şirin villanın bahçesinde komşuların çocuklarıyla oynamıştı. İstanbul'a döndüğünde Ankara'da en çok neyi beğendiğini soranlara Süreyya ablamı demişti. Bizi karşılamaya geldiğinde o kadar hoştu ki önce onu bir film yıldızı sandım. Tanrım ben de keşke onun gibi olabilsem büyüdüğüm zaman. Süreyya'nın Kılıç Ali ile evlendikten sonra Atatürk ilk karşılaşması Dolmabahçe Sarayı'nda verilen bir ziyafete rast geldi. İstanbul'a bir ziyaretleri sırasında Süreyya ve kocası Şakir Paşa apartmanında kalıyorlardı. Öğlene doğru kapıcı elden verilmiş bir mektup getirdi. Akşama Dolmabahçe Sarayı'nda yemeğe bekleniyorlardı. O sabah Atatürk'ün arkeoloji müzesini ziyarete gittiğini biliyordu Süreyya. Atanın müzede Cevat Paşa kütüphanesini gördüğü için onu davet ettiğini sandı, sevindi. Yanında getirdiği tuvaletlerinden birini seçti. Ütülenmesi için yatağının üstüne serip berbere koştu. Akşam 8'de karı koca hazırlandılar. Süreyya heyecan içindeydi. Aman kızım, sakın gazinin sofrasında içki ve sigara içme. Öyle yapan hanımları hafif neşref addedermiş diyordu annesi. Süreyya'nın masasında ağzıyla sigara içtiği için Atatürk'ün kocasına yaptığı yakınmayı duymuş olduğundan hiç niyeti yoktu. Ne içki ne sigara içmeye. Dolmabahçe Sarayı'nın yemek salonuna kurulan 30-40 kişilik sofrada Atatürk tam ortada oturuyordu. Sağına Afet İnan'ı oturtmuştu. Süreyya'yı da soluna buyur etti. Süreyya bacakları titreye titreye gitti oturdu. İlk bakışta Galip Bey'i, İsmet Paşa'yı ve Şükrü Kaya'yı gördü. Afet İnan İsviçre'de bir üniversitede tezini hazırlıyordu. Önce bir süre bu tez üzerine konuştular, sonra Atatürk Süreyya'ya döndü. Sizin Fransızcanız hepimizinkinden daha iyi. Şimdi Afet Hanım'a tezi yüksek sesle okutturacağım. Yanlışlıkları varsa lütfen müdahale edin, düzeltin dedi. Afet İnan ayağa kalkıp elindeki notları okumaya başladı. Atatürk sürekli okumayı durduruyor, Süreyya'nın fikirlerini soruyordu. Sofrada Fransızca bilen başkaları da vardı. Onlar da bu sorulardan nasiplerini alıyorlardı. Tezin okunması bitti. Eğitim üzerine bir sohbet başladı. Süreyya'nın tam karşısında Cevat Abbas'ın yeni evlendiği karısı oturuyordu. Bu hanım bir okulda hocalık yapmaya hazırlanıyordu. Hoş bir kadındı. Atatürk ona dönerek bu konuda fikirlerini sordu. Kadıncağız kıpkırmızı oldu, kekeledi. Bu konuda hazırlıklı değilim efendim diyebildi. Atatürk'ün sinirlendiği belli oluyordu. Süreyya'nın elleri ter içinde kalmıştı. Soru sırası ona da gelir mi diye düşünüyordu. Merakı uzun sürmedi. Biraz sonra Atatürk bu kez Süreyya'ya döndü ve Afet İnan'ın tezini masada Fransızca bilmeyenler için Türkçe açıklamasını istedi. Ben not almamıştım efendim, yanlış bir şey söylemeyeyim dedi Süreyya. Cevat Abbas'ın karısının yanında oturan Kılıç Ali'ye baktı. Kılıç'ın yüzü bembeyazdı. Ama aklımda kalanları aktarabilirim dedi hemen. Ayağa kalktı ve tezin konusunu açıklamaya başladı. Önceleri dizleri sıtmaya tutulmuş gibi titriyordu. Sonra sakinleşti. Kendinden emin bir sesle anlatmaya devam etti. Ara sıra Afet İnan'a dönüyor, yanlışım varsa düzeltin lütfen diyordu. Nihayet son cümlesini söyledi ve yerine oturdu. Atatürk'ün Galip Bey'e ben sana denedim mi o bilir, en iyi o anlamıştır dediğini duydu. Başını kaldırınca Kılıç Ali ile göz göze geldiler. Kocasının kendini süzen bakışlarında derin bir hayranlık vardı. Atatürk'ün sofraları bir okul gibiydi. Tartışılmasında fayda gördüğü konuları o konuya yakın kimseleri masa başına toplar ve tartışmayı açardı. Masada konuyla ilgisi olmayan kişiler de bulunabilirdi. Belki de bunu her fikri duyabilmek, her tepkiyi alabilmek için özellikle yapardı. Bugün tüm dünyada beyin fırtınası diye adlandırılan fikir üretme toplantılarının adı konulmamış örnekleriydi bu sofralar. Süreyya Kılıç Ali ile Ankara'ya döndükten kısa bir süre sonra bir gün evlerinin önünde bir otomobil durdu. O zaman Ankara'da özel araba sayılıydı. Süreyya motor gürültüsünü duyunca pencereye koşup dışarı baktı. Atatürk'ün arabasıydı bu. Aman Allah'ım dedi, aman Allah'ım, ben şimdi ne ikram edeceğim ona, böyle hazırlıksız, Kılıç da evde yok. Arabadan önce Afet İnan, sonra Gazi indiler. Süreyya saçına bir tarak vurup paldır küldür aşağı koştu. Size Ankara'ya hoş geldiniz ziyareti yapmak istedik dedi Gazi. Paltosunu çıkardı. Süreyya paltoyu alıp Luka'ya verdi. Luka'nın da heyecandan bembeyaz kesilmişti yüzü. Kılıç öyle evde değil, hemen meclise haber yollatayım dedi Süreyya. Her nedense Luka'nın ortalıktan kaybolmasını istiyordu. Oysa Luka taş kesilmiş gibi duruyordu orada. Salondaki koltuklara karşılıklı oturdular. Atatürk tepesinde dikilen Luka'ya baktı. Oğlum, paydosunun cebinde tabancam var, al da getir dedi. Luka tabancayı aldı geldi. Yüzünde hep o sersemlemiş ifadeyle Atatürk uzattı. Atatürk bir şekerli kahve istedi. Luka mutfağa giderken peşinden fırladı Süreyya. Ben pişireyim kahvenizi paşam dedi. Maksadı Luka'ya ortadan toz olmasını söylemekti. Neden adamın Rus kimliğini saklamak istediğini kendi de bilmiyordu. Belki Atatürk'ün onu züppe bulmasından korkmuştu. Belki de asırlardır horlanmış Türk milletine özgüven aşılamaya çalışan önlerin karşısına yabancı uyruklu bir garson çıkartmaktan rahatsızdı. Yok, siz oturun, bizimle sohbet edin dedi Atatürk. Gelip yerine oturdu Süreyya. Biraz sonra Kılıç Ali eve dönünce sakinledi. Ama o günü hayatı boyunca hiç unutamadı. Sanki bir ilah evini ziyaret edip nura boğmuştu. Ankara'da yaşam olağanüstü hareketliydi. Hafta sonları Gazi koşularının yapıldığı hipodroma gidiliyordu.